Ayrım 6, sayfa 61, Ege. Anneannemin pırlantalı safir yüzüğü Beyoğlu'nda yok pahasına gidiyor. Eski bir akşamüstü, sanki geceye yakın bir zaman. Beyoğlu'ndayız. Yanımda Ege, arkadaşları da var. Bir masanın çevresinde oturuyoruz. Neresi burası? Açık havada bir yerdeyiz. Lefter'in meyhanesi değil. Havanın yavaş yavaş kararmasını izliyorum. O günlerde dünya çok güzel. İlk aşk, yudum yudum içiyorum dünyayı, İstanbul'u. Evden kaçarak gelmişim bu saatte Beyoğlu'na. Birazdan dönmem gerek. O yıllarda kısa sürede bir yerden bir yere ulaşabiliyor insan. Vapurla dönüyorum eve. Her seferinde babamı kapının önündeki beyaz perforje bankta otururken buluyorum. O gün asmalı mescitte Ege'nin 5 kuruşu yok cebinde. İçki içmek istiyor, duramıyor içki içmeden. Benim de param yok. Yol param var yalnızca. Anneannemin bana armağan ettiği Rusya'dan gelmiş pırlantalı bir safir yüzük var parmağımda. Onu çıkartıyorum, veriyorum Ege'ye. Beyoğlu'nda bir emanetçi varmış. Ege yüzüğü oraya bırakacak. Koşarak gidiyor. 10 dakika sonra geliyor. Yüzüğü emanetçiye bırakmış, birkaç saat mühlet vermiş emanetçi. Ege'nin elinde bir tomar para. Masa donanıyor, içkiler açılıyor. Bir bulutun içinden bakar gibi anımsıyorum her şeyi. Mezelerden yiyorum, herkes mutlu. Ege rakısını içiyor, midye tavasını yiyor. Hava kararmadan kalkıyorum masadan. Sanıyorum Ege o sırada gitti emanetçiye. Dönüyor eli boş, yüzük satılmış. Anneannemin pırlantalı safir yüzüğü Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında yok olmuş gitmiş. Sarhoş mezesi. Sonradan çok acıdım o yüzüğe. Çünkü hem bir eşi yoktu hem de çok ucuza gitmişti. Bir avuç kişi meze çatallayıp rakı içmişti yüzüğün parasıyla. Nasıl çabucak satılmıştı bu yüzük bilemiyorum. Acaba gösteriş olsun diye mi çıkartıp Ege'ye vermiştim yüzüğü o sofrada? Hiç bilmiyorum. Bazen düşünürüm o yüzüğü ve içim burkulur. Yüzüğü emanetçiye kaptırdığıma anneanneme hiç söyleyemedim. Bir kere sordu. Nerede yüzüğün evladım? Yarın takacağım anneanne. O güzel Beyoğlu, o değişik renkli akşamüstü, masada şakalaşıp gülüşen insanlar, emanetçiye teslim edilen Rusya'dan gelmiş klasik yüzük, ışıkları yanmış gece vapuru, koşa koşa gençliğim Kadıköy iskelesi. Babamın bahçedeki beyaz bankta oturan silüeti, köşkün yanındaki Servi'nin gölgesi. Ne güzeldi hayat. Yaşlı ejderha, bu ev kasvetli. Kimmiş arayan, seninki mi diye sordu Müren abla. Adam belki de hissetti evinde bir yabancının olduğunu. Karşı taraftan birisi alo dedi ama telefon kapandı Müren abla dedim. Yanlış numaradır. Müren abla ile yeniden salona dönmüştük. Bu ev kasvetli dedi o. Karanlık, kalabalık ve kasvetli bir ev. Ondan senin için sıkılıyor burada. Bana bile şu oturduğum yerde bir ağırlık çöktü. Ona kahve yapmıştım. Fazla oturmadı kalktı. Yarın bana gel dedi. Benim küçük odadaki sedirde karşılıklı oturur konuşuruz. Ona her zaman koşarak gittiğimde yakaladığımız o karşılıklı coşkuyu, hayatı anlatma ve yorumlama arzusunu ne tuhaftır ki bu evde yakalayamamıştık. Dikkatim dağılıyor burada dedi Müren abla. Şu duvardaki cin maskeleri, şu korkunç kuru kafa, tozlu raflar, yığın yığın kitaplar. Bu ev insanın enerjisini çekiyor sanki. İyi oldu gördüğüm yaşadığın yeri. Ben buraya ait değilim ki dedim. Ben burada eğreti oturuyorum. Şurada salonun şu köşesinde ilkbahar gelince balkonda yatak odasında yatağımın üstüne büzülmüş hep eğretiyim ben burada. Bunu sana hissettiriyorlar değil mi? Hissettiriyorlar tabii. Yıllarca hiçbir şey oynatılmamış yerinden. Kapalı, kitap dolu bir oda. Açılmamış çekmeceler var bu evde. Ya öyle mi dedi Müren abla ilgiyle. Ne var o çekmecelerin içinde? Pek bakmadım. Alelacele tıkıştırılmış fotoğraflar, eski defterler, kağıtlar var. Boş bir zamanında bak oralara dedi Müren abla. Mazi bir yelpaze gibi açılır önünde. Adamın senden gizlediği dünyasını öğrenirsin. Sen hep kitaplara ve maskelere bakıyorsun. Doğruydu dedi Müren ablanın. kalkmıştı. Ona bir taksi çağırdım. Asansörle birlikte indik aşağıya. "Gel bana," dedi. "Sabah uyanınca gel. Önce dolaş biraz dışarıda, ferahla, sonra gel bana." Müren abla gittikten sonra bir süre salonda oturdum. Çekmecelere bakacaktım. Aklıma koymuştum bunu. Fiyonklu telefon defteri. Aklıma telefonun durduğu sehpanın altındaki dolapta gördüğüm eski telefon defteri gelmişti. Yaşlı ejder evdeyken bakamamıştım ona. Gidip açtım dolabı, buldum o eski telefon defterini. Ne kadar süslüydü üstü. Bir yılbaşı günü alınmış olmalıydı bu defter. Altın rengi çoktan solmuştu. Küçük, kırmızı bir fiyonkla sayfalara bağlanmıştı. Üstünde çam kozalakları ve kırmızı kadife bir kalp vardı. Elimi hafifçe kalbin üstünde gezdirdim. Ne tuhaf şey, sanki belli belirsiz atıyordu kalp. Eskimiş ve solmuştu biraz, tozlanmıştı. Ama hafif bir kıpırtı vardı sanki elimin altında. Ejder'in ilk karısına aitti bu defter. Sayfalarını şöyle bir çevirip baktım. Unutmuş olmalıydı telefon defterini almayı bu evden çıkıp giderken. Kırmızı fiyonklu telefon defterinin içindeki adreslere rastgele bakmaya başladım. Sahneden, tiyatrodan, baleden pek çok isim bulacağımı tahmin ediyordum defterin içinde. Oysa birçok elektrikçinin, muslukçunun, tesisatçının adı ve telefon numaraları vardı. Bir kadın doğumcunun, bir profesörün, birkaç doktorun daha telefon numaraları gözüme çarptı. Dikkatle inceliyordum şimdi sayfalarını kırmızı fiyonklu defterin. Kadın evin bakımı, ustalar, elektrik işleriyle ilgileniyordu besbelli. Doktorların hepsi jinekologtu. Kadının bir kadın hastalığı olabilirdi. Ayrı ayrı birkaç doktorun adresini ve telefonunu yazmış olması dikkatimi çekmişti. Bir de iğnecinin telefonu vardı. Kuru, değişik bir telefon defteriydi. Rüya insanlarının telefon numaralarıyla dopdolu değildi. Hiç bilmediğim bir yaşantıya dair bazı ipuçları vermişti bana defter. Olağan bir yaşamın, dışa kapalı bir evliliğin izleri barınıyordu içinde. Kırmızı kurdeleyi bağlayıp defteri yerine koymuştum. Kadın hastalıkları doktorları, tesisatçılar ve elektrikçiler üstü kırmızı fiyonklu defterin içinde yeniden derin bir uykuya dalmış olmalıydılar. Onları yazan el artık bu evde değildi. Onları bu ufak dolabın içinde unutup gitmişti. Galata, Ege'yi hatırlamak. Galata'da Konak Kafe'nin çatısındaki yerimde oturuyorum. Zaman gene geceye yakın ve şehir ışıklar içinde sanki kucağımda. Oturduğum yerden ışıl ışıl Galata Köprüsü'nü, Sarayburnu'nu, Kız Kulesi'ni, sol tarafta hafif bir gece pusu içinde Eyüp Sultan sırtlarını görüyorum. Bir süre sonra yaşlı kadın gelip yanımdaki masaya oturdu. Selamlaşmıştık. Garsona bir çay söylemişti bu akşam. Süzüle süzüle giden vapurlara şöyle bir göz attı. Dönmüştü bana. "Ege'yi hatırlamak," dedi. "Hep bu söylediğinizi düşündüm. Çok etkiledi beni bu cümleniz. Ege'yi hatırlamak. Bu gecede hatırlamaya çalışıyor musunuz onu?" diye sordu. "Evet," diye yanıtladım. "Bu gecede Ege'yi hatırlamak için oturdum buraya. Bazı şeyler yeni yeni aklıma geldi. Yıllardır hiç düşünmediğim, çoktan unutup gittiğim bazı şeyler." "Bu mekan mı hatırlatıyor size Ege'yi?" diye sordu kadın. "Merakımı bağışlayın. Hatıralara ve geçmiş zamana karşı tutumunuz ilgimi çekti. Bu mekanın bir özelliği var mı?" "Buranın hiçbir ilgisi yok Ege ile," dedim. "Ben burayı yeni keşfettim. Bağımlılık yarattı burası bende. İstanbul var burada. Neredeyse bütün İstanbul," dedim. "Eskiden Ege ile gittiğimiz yerlerin çoğu yok artık. Ama şehir aynı, hiç değişmemiş. Rüyalarımdaki İstanbul, bilinçaltımdaki şehir." "Anlıyorum," dedi kadın. Çayından birkaç yudum almıştı. "Sevgiyle mi hatırlıyorsunuz Ege'yi?" diye sordu. Dura kalmıştım birden. Düşüncelerim yeniden karışmıştı. "Sanmıyorum," diye mırıldandım. "Sevgiyle hatırlamıyorum onu, acıyla. Belki tuhaf bir acıyla hatırlıyorum. Ama o da sanki geçmiş, törpülenmiş ve silikleşmiş," dedim. "Bunca yıl sonra hayatımın pek çok kısmı öyle. Yaşanan şeyleri, geridekileri silmiş, soluklaştırmış sanki." Kadın başını salladı. "Hayat öyle bir şey," dedi. Ama dedim, Ege'yi hatırlamak önemli benim için. Hatırlamaya çalışmak, o çok eski ve ufak ayrıntıları yakalamak, mümkünse bazı anları yeniden yaşamak. Ama mümkün değil bu. Çok zor. Öyle zor ki, niçin acaba? Kadın hafifçe güldü. Çünkü siz artık Ege'ye aşık olan o kız değilsiniz ki, dedi. Zaman ve hayat tırpanlamış her şeyi. Daha yoğun aşklar, sevgiler yaşamışsınızdır. Evet, dedim, yaşadım. Değişik yoğunlukta sevgiler. Ama Ege ile olan başkaydı. O ilkti çünkü. Bir yaz günü ilk kez ayağını suya sokmak gibi bir şey. Duygu ve ana dünyasında bir başlangıç. İlk defa yalan yakalamak. Onların bana verdiği usanç ve acı. Ne bileyim ben, kalamış iskelesi ve gece. Geceyi yaşamak. O bir ilkti. Duygu dünyasına olan yolculuğun bir başlangıcı, dedi kadın. Kolay atlatabilirdim belki. Atlatamadım. Susmuştuk. Ege'yi hatırlamak diye mırıldandım. Belki şehrin o zamanını da yakalamak istiyorum bir yandan. Ege'nin beni götürdüğü, bana öğrettiği yerler. Beyoğlu'nda hayatımda ilk kez gördüğüm ve kısa bir süre içinde olsa parçası olduğum mekanlar. Bazen yarı karanlık bir meyhanedeki gülüşüm. Belki ben, ufak bir ses, bir iç çekiş, bir duruş, bir oturuşum, anlıyor musunuz? Değişik bir bellek tarafından kameraya çekilmiş gibi bir geçmişin parçasıyım. Şimdi buldum, bir geçmişin parçasıyım ben. O karma karışık, girift, unutulmuş zaman diliminin içinde kendime arıyorum. Kadın dikkatle bakıyordu bana. Ben ne aradığımı bulmuştum, rahatlamıştım. Ege niçin üzdü sizi? Yalan söyledi bana. Herkes yalan söyleyebilir. Ama ben onun bana yalan söyleyebileceğine inanmamıştım. Onun yalan üstüne kurulmuş bir küçük dünyası olduğuna inanmak istemiyordum, dedim. Bu bana büyük bir acı verdi. Susmuştum. Geçmişin bir bölümü hafifçe canlanmıştı belleğimde. Anlatacağım size, dedim kadına. Yaşlı ejderha. Gece yarısı uyandım. Balkon kapısı kapanmıştı. Ter içinde kalmıştım. Koridordan salonun ışığı odama kadar geliyordu. Alışmıştım bu saatte uyanmaya. Yavaşça yatağımdan kalkıp salona gittim. Bütün ışıklar bıraktığım gibi yanıyordu. Müren ablanın kahve fincanı sehpanın üstünde kalmıştı. Yaşlı ejderin koltuğu boştu. Koltuğun önündeki ekranlar cansızdı bu gece. Koyu yeşil yapraklı bitkilerin arasından yürüyüp balkon kapısını açtım. Bir gece yeli doldu içeriye. Tül perdeyi şişirdi. Balkondaki çiçeklerim çok güzeldiler. Koyu pembe ve mor karışımı boru çiçekleri, krem ve fuşya renkli ipekler, sarı ve mavi mineler gecenin ılık havasında dipdiriydiler. Onlardan burnuma nefis bir koku geldi. Usulca uzanıp dokundum mavi minelere. Bu kocaman eski evdeki en taze ve yaşayan şeyler belki de balkon kenarını süsleyen bu çiçeklerdi. Yaşlı ejderin yazı masası, daktilosu salonun dip tarafındaydı. Duvarları dolduran raflardaki binlerce kitabın arasında kim bilir nedenli ilginç dünyalar vardı. Ejderin evde olmadığı gece istediğim kitabı bulup rahatça okuyabilirdim. Şimdi düşünüyorum da o kocaman, karma karışık ve garip evde gece yalnız kalmaya cesaret etmem büyük bir şeydi. Şimdi olsa o evde gece yalnız kalamazdım. Ama o zamanlar bu hiç aklıma gelmiyordu. Evde yalnız olduğum için büyük bir özgürlük duygusu kaplıyordu ruhumu. Üstümdeki baskı biraz olsun kalkıyor, rahat nefes alabiliyordum sanki. O yokken eve çağırdığım arkadaşlarım evi ilginç buluyorlar fakat ürküyorlardı evden. O evde yaşadığım yıllar hiç korkmak aklıma gelmemişti. Yalnızca dışarıya çıkmak, kendimi sokaklara atmak isteği önüne geçilmez bir duyguydu içimde. Evde yalnızken daha bir rahatlıyor, çevreyle ilgileniyordum. Yavaşça telefonun yanına gitmiş, ufak dolabı açmıştım. Altın yıldızlı, üstünde kırmızı bir kalp olan defter elimdeydi. Usulca kırmızı kurdelesini açtım. Doktor adresleri ve telefonları, iğnecinin adresi, tesisatçının ve elektrikçinin telefon numaraları. Sayfalara teker teker bakıyordum. Ayça diye bir isim vardı. Tek bir kadın ismi. Yanında telefon numarası. Ayça. Bir yakın arkadaş olmalıydı bu. Belki de bir sırdaş. Ayça Çankaya'da oturuyordu. O düz el yazısıyla adresi de yazılmıştı. Gölgeli Sokak, No 17, Gazi Osman Paşa. Başka hiçbir dost, arkadaş ismi yoktu. Ayça. Bu hiç tanımadığım kadının hayatımda görmediğim arkadaşı Ayça'yı düşünerek yatak odasına döndüm. Gece ışığın başucumda yansıyordu. Balkon kapısını aralamıştım. Yatağıma yattım, salonun ışıklarını açık bırakmıştım. Evde yalnızken öyle yapıyordum. Az sonra dalıp gitmişim. Ege. Ege'yi göremediğim zamanlar oluyor, onu özlüyor ve merak ediyordum. Ablasının ameliyatında bir sürü aksilik çıkmış. Ege hep başındaymış. Her gece onu heyecanla beklemek. Ay çıkınca Ege'nin aşağıdan gelen ıslanın sesi. Kapıyı sessizce kapatıyorum. Karanlık merdivenleri hiç gürültü çıkarmadan bir hayalet gibi iniyorum. Kapının yanında servi ağacının gölgesinde duruyor Ege. Bir karaltı gecenin içinde. El ele tutuşuyoruz. Yan sokaklardan Kalamış iskelesine gidiyoruz. Kimseler yok sokaklarda. Gece o tüm haşmetiyle bizim. Bu eşsiz rüyanın içinde çok ama çok mutluyum. Ay ışığının betona ve taşlara çarpan dalgaların sesi, yakamozlar, iyot kokusu. Ege ve ben, ikimizin dünyası. Rahatlatıyor beni deniz havası. Ege her zamanki gibi siyahlar giymiş. Kulübemsi evinde annesiyle, üvey babasıyla uyur. Küçük bir üvey kardeşi var Ege'nin. Bir kız, adını unuttum. Elazığlı bir doktor olan babası yeni ölmüştü. Üvey babası kendi halinde bir adam. Annesi biraz bilmiş ama ben o zamanlar insanları daha hiç tanımıyorum. Hayatı bilmiyorum, hiçbir şey yaşamamışım. Kavgalar. Ne zaman başladı Ege ile kavgalar? Bir darılıp bir barışmalar, bir ayrılıp bir birleşmeler. Ne korkunç şeylerdi bunlar benim için. Ne zaman başladı bunlar? Ben Esenyeli öğrenince belki de. Nasıl öğrendim Esenyeli? Ne tuhaf şey. Beynim silmiş sanki bu bilgiyi. Bir türlü hatırlayamıyorum. Esenyeli nasıl öğrendiğimi. Sanıyorum bana telefon etmişti. Köşkte Mustafa amcamın odasındayken bir telefon gelmişti bana. Böyle olmalıydı. Çünkü o akşamüstünü Mustafa amcamın odasının bütün ayrıntılarını hatırlıyorum. Telefondaki ses ben Esenyel demişti. Ege'nin sevgilisiyim. Ege beni seviyor. Çekil git aramızdan. Buz gibi bir sesti bu. Donmuştum. Şaşkınlık içindeydim. Kendimi toparladım. Buluşalım dedim. Birbirimizi tanıyalım, konuşalım. Ege benim, beni seviyor demişti ahizenin öteki ucundaki ses. Nerede oturuyorsun? Uyuşmuştu her tarafım. Otomatiğe bağlamış gibi konuşuyordum. Moda'da dedi kız. O zaman yarın Moda Parkı'nda buluşalım. İsteksizdi ama sonunda olur dedi. Niçin çağırmıştım onu? Ne söyleyecektim ona? Karşımdaki ses buz gibi soğuktu. Gençliğimin en büyük hatasıydı onu ertesi gün Moda Parkı'na çağırmak. Bunu sonradan anladım. İnanamıyordum. Ege'nin bana böyle bir şey yapabileceğine inanamıyordum. İçimde korkunç bir acı başlamıştı. Sonunda beni bütün İstanbul'a küstürecek o büyük acı başlamıştı. Ama yaşayacağım şeyler vardı daha biliyordum. Ege ile konuştum. Beni Esenyel diye bir kız aradı. Senin sevgilinmiş. Seni bırakmamı, senin yalnızca onu sevdiğini söyledi. Ege, Esenyel dedi. Eski o. Seni tanıyınca her şey çoktan bitti aramızda. O her şeye razıdır. Kimseye ses çıkartmaz. Ama bitti. Ben seni seviyorum. Ne kadar çok inanmak istiyordum Ege'ye. Bütün kalbimle inanmak istiyordum bu söylediklerine. Moda'da oturan Esenyel, Ege'nin eski sevgilisi. Ege beni seviyor. Çekil git aramızdan. Telefondaki o buz gibi ses, birkaç dakika içinde bütün dünya değişmişti. Evde yukarıya çıkan merdivenler başka, gece başka, gökyüzü başka olmuştu sanki. Kalamış iskelesi, kenarlarına vuran dalgalar ve yakamozlar başka olmuştu. Ege'yi sayfalarına yazdığım o hatıra defterini bulmalıyım. O zaman bu satırlarda o yaştaki yüreğimin sesi daha iyi duyulabilecek. Ama kim bilir nerede şimdi o defter ve içindeki Ege'nin bende olan tek fotoğrafı. Siyah beyaz bir fotoğraf, Ege gülerek bana doğru geliyor.